Sevgili dinleyiciler, Basket Talks Hoca'nın yeni bir bölümüne daha hoş geldiniz. Ben Yıldız kategorisi basketbol oyuncusu Mirdemir Demirer. Öncelikle size Basket Talks Hoca hakkında biraz bilgi vermek isterim. Basket Talks Hoca'da basketbolu seven, takip eden, hatta belki de oynamış ünlü simalar ya da seslerle tamamen gerçeğe dayanan bir söyleşi serisi yapıyoruz. Bugünkü konu Hasan Kuyucu. Önceki yayınlara baskettalks.com ve diğer tüm podcast aracılarından ulaşabileceğinizi hatırlatarak Hasan abiyle röportajıma başlamak istiyorum. Hasan abi hoş geldiniz.
Hoş bulduk.
Nasılsınız?
İyiyim, çok teşekkür ederim. Seni sormalı.
Ben de iyiyim, teşekkürler. Nasıl gidiyor Berlin'de yaşamınız?
Berlin'de bu ara biraz böyle dinlenme durumundayım aslında. Biraz yeni işler için ilham almak hem de işte pandeminin son zamanlarında böyle bir vakit geçireyim dedim. O yüzden biraz böyle rehabilitasyon modundayım.
Oo süper. Nelerden ilham alıyorsunuz mesela?
Aslında daha çok şeyden ilham alabilmek için bir ara verdim. Çünkü bence en ufak şeyden, bir toz zerresinden bile ilham alınabilir. Ya da şu bence, boş vakit kalınca hayal kurmaya başlıyorsunuz. Boş vaktiniz olmayınca hayal kuramıyorsunuz. Hayal kuramayınca da yaratıcı süreç çok fazla sağlıklı işlemiyor. O yüzden biraz boş vakit yaratmak.
Oo süper. Hayaller... Evet aslında sizin yaptığınız bu klip yönetmenliği de aslında bir hayal değil mi? Çünkü önce şarkıyı dinliyorsunuz sonra böyle böyle olur. Mesela Mahmut Orhan'ın şarkısında Six Days'te altınlar yere düşüyordu. O öyle bir ses koymuş. Siz onunla betimlemişsiniz. Ben de şaşırdım. Nereden aklına geldi acaba diye. Mesela o öyle küçük küçük betimlemeler sizin günlük yaşamınızda da çok yaptığınız bir şey mi?
Ya Mahmut'un işi için konuşayım. Ya bu aslında bir konsept üretme süreci gibi bir şey diyor. Yani var olmayan bir fikri üretebilmek için o beyni tamamen boşluğa açık bırakıp şarkının getirdiği şeylerle beraber bazı imgeler oluşmaya başlıyor. Bu imgeler de artık geçmişte nasıl bir hayat yaşadıysan ya da nasıl kitaplar okuduysan, nasıl filmler izlediysen, nasıl arkadaşlarınla vakit geçirdiysen hep onların birleşimi. Onu da artık belli bir şey, yönetmen gözünde artık olabildiğince bir form haline getirip yapmaya çalışıyorum. Oradaki altın da aslında bir şey. Normalde eski bizim kültürümüzde de olan bir şey. Evlilikten önce, evlenmeden önce şeyin önünde çanak altında kırılan altın geleneği. Aslında o bir geleneğe gönderme gibi.
O süper. Mahmut Orhan'la nasıl tanıştınız? Sonra neler yaptınız?
Mahmut Orhan benim gerçekten böyle öz kardeşim gibi gördüğüm bir insan. İkimiz de kariyerimizin ilk başında tanışmıştık. Aslında tanıştırılmıştık. Bizi bir araya getirmişlerdi. Biz de Ortaköy'de bir kahvaltı etmek için buluştuk. İkimiz de kariyerimizin başındayız ve ilk düşündüğümüz şey benim de çok yapmak istediğim bir şeydi. Onun da çok yapmak istediği bir şeydi. Her parçayı Türkiye'nin belli bir bölgesinde belli bir konsept üzerinden çekelim diye yola çıktık. Bunda da zaten Doğu Anadolu ve İç Anadolu'da yaptık. Böyle devam ediyor bakalım.
Evet süper. Benim gördüğüm kadarıyla bu Türk motiflerini, Türk işlemelerini, işte bazı yün, bazı da o çizgileri çok güzel gösteriyorsunuz. Çok böyle belirgin bir şekilde gösteriyorsunuz kliplerde. Bunlar elbette bir tesadüf değildir ama bunların var olduğunu bilip nasıl ikisini bağdaştırıyorsunuz bu şarkıyla?
Ya şeyin biraz da artık galiba yaşla beraber gelen bir şey. Kim olduğumu düşününce, nereden geldiğimi düşününce ve onu kendi sanat görüşümle birleştirdiğimde bu açık açık yani çok hoşuma gidiyor. Görmeyi çok sevdiğim şeyler. Çünkü ben oyum, ben o kilimin deseniyim. Ama ben aynı zamanda o anlattığım başka bir şeyim. O yüzden biraz orada kendimi de ifade etmeye çalışıyorum.
Peki siz bu müzik klipleri dışında başka filmler ya da bir filmler serisi, dizi hayal ediyor musunuz?
Müzik klipleri haricinde reklam da yapıyorum çok fazla olmamakla beraber. Film yapmayı çok çok çok istiyorum tabii ki. Zaten o yüzden de biraz Berlin'e gelme sürecinin nedenlerinden bir tanesi oydu. Bakalım.
Evet,
umarım
film...
olur.
Zaten bütün klipleriniz filmden böyle bir parça çekilmiş gibi, çok iyi bir filmden. Böyle çok çok hoş şeyler var, bölümler
çok
var.
Çok teşekkür
ne demek?
Yani orada şey, aslında şey gibi fark ettim yani. Ben yapmak istediğim şeyin provasını yapıyorum, bir de üstüne para veriyorlarmış gibi hissettim. Ve çoktan birleştirince bir dil de biraz ortaya çıktı. O yüzden bakalım, umarım güzel bir hikayeye, güzel bir filme ulaşır.
Umarım, bence ulaşmıştır da. Bence çoktan ulaşmıştır.
Teşekkür ederim.
Ne demek? Peki
siz tabii şimdi çocukluğun da etkisi var muhtemelen hayal kurmanın. Öyle değil mi? Siz çocukken radyo tiyatrolarını falan dinler miydiniz?
radyo tiyatrolarını aslında dinlemezdim. Benim bir de şöyle ilginç de bir şeyim var dinlemekle ilgili. Çünkü benim kulaklarım aslında çok iyi duymuyordu. O yüzden dinlemeyle ilgili çok iyi anılarım yok. İşte geçen sene bir işitme cihazıyla duymaya başladım. O yüzden zaten duyamadığım için biraz kafa kendi içine kapanınca düşünmeye başlıyorsun. Öyle bir hep hayal dünyası vardı yani.
Peki şimdi biraz daha çekim üzerine bir soru sormak isterim size. Şimdi çok bilmediğim çekim tarzları varmış sanırım. Mesela arkanızda bir pencere var ve onun bir şekli var. Mesela onun alt kısmından kamera onu kapatarak gidip boşluğa çıkması gibi. Böyle siz onları kullanıyor musunuz? Çok seviyor musunuz öyle bir yerden saklanan ya da çok smooth geçişleri olan bazı çekimler, kliplerde?
Anmak için çok yapmıyorum. Daha minimal bir anlatım dili kullanmaya çalışıyorum ama o yaptığımız şeyin anlatım dilinde bir amacı varsa, bir şeyi tek plan gibi göstermek gibi ise ya da bir şeye bir duygu katmak içinse evet yapmaya çalışıyorum. Ama o tip şeyler gerçekten muhteşem ön hazırlık isteyen şeyler. Bütün projenin genelini yapmak istiyorsanız. O yüzden biraz da zor, zaman gerektiren şeyler.
Evet, ya bilemem. Çok bir fikrim yok açıkçası. Peki bu serüven nasıl başladı? Nasıl yönetmen olmaya karar verdiniz? Ne zaman?
Yönetmen olmaya aslında çok karar vermedim. Bir şekilde buldum kendimi içinde. Bizim bir müzik grubumuz işte vardı, müzik yapıyorduk. Beraber arkadaşlarla sonra bir müzik videosu yaptık. Daha sonra seneler sonra beni Hande Yener aradı. Hande Yener işte o işi göstermişler arkadaşlarım. Sonra Hande Yener'le buluştuk. İlk klibimizi yaptık. Sonra geldi devamı.
Ha süper.
Ama nasıl oldu, nasıl başladı? Ben nasıl yaptık o kısımlar hep böyle bir artık hayal gibi. Çünkü bilmiyorum yani. Bir klip nasıl çekilir bilmiyorum. Görüntü yönetmeni ne iş yapar bilmiyorum ve öyle bir deli cesaretiyle yaptık.
Ama o klibi izledim diye hatırlıyorum. O güzeldi. Hande Yener'le klibinizi izledim. Çok çok hoşuma gitmişti. Sanırım bir tane daha
Yani
çekmediyseniz oydu.
biz çok kötü olduğunu düşündük aslında. Ama sonra o klip en iyi klip ödülü aldı. Yani biz de bilmiyoruz. O aslında fikirden dolayı bence aldı sadece. Teknik olarak bayağı kötü bir klip bence. Ama Hande çok iyiydi.
Ha, evet. Peki şimdi biraz da basketbol üzerinden soru sormak isterim. Çok da güzel bir basketbol geçmişiniz varmış açıkçası. Sizinle daha önce de konuşmuştuk. Şu an çok mutluyum. Adeta bir basketbolcuda röportaj yapıyormuş gibi hissediyorum şu anda. O
Ben de
yüzden
o
evet.
şeyden çok heyecanlandım. Yani bu daha önce böyle açıkçası heyecanlanıp kabul de etmemiştim ama basketbol ve işi bir arada şey yapınca bir de böyle genç bir arkadaş, yetenekli bir arkadaş
Ha,
ben çok
teşekkürler.
heyecanlandım.
Ben de çok heyecanlıyım şu anda. Biraz bastırmaya çalışıyorum ama şu anda epey bir heyecan var. O zaman çok klasik bir soruyla başlamak istiyorum. Bu muhtemelen bazı koçların ve basketçilerin sıkıldığı bir soru. Basketbolları nasıl tanıştınız ilk? Ne zaman
Ya
oynadınız?
ben ortaokulda sadece böyle bir şekilde zıplamayı çok severdim. Sürekli zıplardım, bir yerlere tırmanırdım falan. Bir gün işte basketbol sahasında bir arkadaşımla buluşacaktım. Gelmedi. Böyle saçlar taralı kotla falan basketbol sahasına girdim. Orada böyle sıkılırken çembere böyle asılıp maymun gibi sallanıyordum böyle. Sonra bir tane koç geldi. Sen kaç yaşındasın ya dedi. İşte 13 yaşındaydım ya da 13 ya da 14 yaşındaydım. İşte basketbol oynuyor musun dedi. Oynamıyorum dedim. Yarın Renault ile antrenmana gelsene dedi. İşte ben Renault takı Yıldız koçuyum dedi. Ertesi gün antrenmana gittim. Antrenmandan sonra da hazırlık maçı var Ülker'le. Ve 10 dakika oyuna soktular beni. Ve karşımda kim var biliyor musun? Rıza
Ho.
Evet. O da Ülker'in Yıldız takımındaydı. İşte zaten hani şey takımlarda da konuşulur ya işte Gürcistan'dan getirmişler yeni falan diye öyle anlatıyorlardı. Öyle bir 10 dakika oyuna girdim. Kabus gibiydi benim için çünkü hiç bilmiyorum basketbolu. Öyle başladı. Birden başladı yani.
Rıza Paçulya iyi oynuyor muydu? Çünkü o zaman bilmiyorum.
Aynı boydaydık. Yani benim boyum o kadar uzun değil ama ya inanılmaz güçlü bir şey. Zaten o zaman sen de bilirsin. Yıldız takımlarda böyle fiziksel olarak çok aşırı iyi şeyleri keşfedilip getirirler. O da öyle biriydi. Bir de şey vardı işte Rasim Başak.
Onu bilmiyorum. Sonra nasıl devam ettirdiniz basketbol oynamayı? Çünkü bazıları için o böyle basketbolu bırakma hikayesi diye de anlatılır. Karşımıza Zapaçule geldi. Sonra soğudum basketten diye.
Ya benim için inanılmaz böyle bir beynim, algılarım açıldı. Çünkü hem fiziksel olarak gelişince bir özgüven de geldi. Sosyal olarak çok daha başarılı olmaya başladım. O yüzden basketbol benim için böyle kurtarıcı gibi bir şeydi yani. O yüzden hiç bırakmayı düşünmedim. Rena'da devam ettim. Rena'dan sonra Tofaş'a devam ettim. Tofaş'tan tekrar Rena'ya gönderilip sonra bölgesel lige gidince artık profesyonel şeyde bıraktım.
Peki sizce basketbol oynamanın sizin yönetmenliğinize işte bakış açınıza bir şeyler kattı mı?
İnanılmaz kattı yani. Bir de bir senelik, bir iki senelik bir koçluk dönemim oldu. Kız takımına, okul takımına. O iki şey yönetmen nasıl olunuru aslında bana biraz öğretti insan ilişkileri açısından.
Koçluk yaparken nasıl zorlanmış mıydınız koçluk yaparken?
Ya okul olduğu için biraz böyle sınırlamalardan dolayı biraz zorlanmıştım. Böyle gıcık beden hocası durumundan dolayı zorlanmıştım. Ama kızlar çok başarılıydı. Zaten Bursa şampiyonu olmuşlardı. O yüzden benim için böyle çok güzel anlardan bir tanesiydi.
Vallahi hem oyunculuk hem antrenörlük.
Evet. O zaman ben de okuyordum, lisedeydim.
Ha öyle mi? Sonra üniversiteye geçince niye spor akademisini tercih etmediniz?
Spor akademisine de girdim. Bütün oyuncular gibi kazandım da ama ya bir yandan da o dönem şey başladı. Biraz kitap okumaya başlayınca başka şeylerden de hoşlandığımı fark ettim. Artı bedensel olarak zaten oyuncu olarak başarılı olmam teknik olarak imkansız olduğu için kendimi başka bir alana adamaya karar verdim.
Bu da sanat oldu sanırım.
Yani artık sanatsa güzel. Yani sanat olarak görülüyorsa güzel.
Ya, amacım elbette. O yani. Müzik yapmaya devam ediyor musunuz bu arada? Grubunuz var demiştim.
Evet. Müzik yapmaya biraz daha artık müziğin şeyi de küçüldü çünkü. Eskiden rock grupları vardı. Bir araya gelip prova falan yapılırdı. Şimdi daha producer seviyesinde olduğu için Almanya'da birkaç tane producer arkadaşım var. Onlarla vakit geçiriyorum. Bazen bir şeyler deniyoruz. Hala müzik tabii hayatının içinde.
Peki hiç böyle bir klip çekip hani önce çok sinematik böyle bir görüntülerden oluşan görüntüler dizisi çekip arkasına müzik yapmayı istediniz mi? Ya da müzik yapıp üstüne kendinize klip çekmeyi?
Çok istedim. Öyle de birkaç tane yarım proje var. Yani umarım bitireceğim.
Umarım bitirirsiniz o projeyi de. Çok dört gözle bekliyorum açıkçası. Sizce siz bir basketbol klibi çekseydiniz ya da basketbol filmi çekseydiniz bu nasıl görüntülerden oluşurdu? Neye benzerdi?
Ben basketbol hikayesi anlatmak isteseydim bunu bir karakter üzerinden ve basketbolun o çocuğun hayatını ya da çocuk da demeyeyim 55 yaşındaki bir insanın mesela hayatını ilk defa basketbol başlayıp hayatının nasıl değiştiğini anlatmak isterdim. Ama böyle oyunun kendi kuralları üzerinden, hayat kurallarıyla beraber bir bağlantı kurup bence çok güzel bir hikaye anlatılabilirdi.
Evet, böyle deyince aklımda şey canlandı bir an. Kim Milyoner Olmak İster'in Amir Kağan'ın oynadığı bir Kim Milyoner Olmak İster vardı. Hı-hı. Yarışmaya evet. Katılıyordu. Aynı onun gibi bir şey mi?
Slam Dunk Milyoner. Yani mesela orada genç bir karakter vardı. Belki daha kendime yakın orta yaşlı bir karakter olabilir. Mesela atıyorum şu an 40 yaşında bir karakter düşünelim. 40 yaşından sonra tekrar smaç yapmak istiyor ve antrenmanlara başlıyor. Böyle evet. Hikaye mesela.
Evet.
Bundan mesela çok güzel bir kara komedi çıkabilirdi.
Tabii. Kara komedi basketbolda dolu olabilir ya aslında.
Evet.
Sizin en sevdiğiniz hareket smaç mı basketbolda?
Çok var tabii ama alley-oop mesela beni her zaman heyecanlandırıyor. Çünkü özellikle işte oyun oturmuş da birden olduğunda böyle bir glitch gibi böyle bayağı şey gaz bir hareket.
Evet.
Yani o en sıradan alley-oop'ta böyle bile bir ayağa kalkıp heyecanlanırım.
Bir de şey yapıyor, motivasyonu da arttırıyor takım içi, evet. Seyirci. Müthiş. Evet. Siz en çok hangi hareketi yapardınız oynarken?
Ya ben biraz balta oynardım galiba ya. O yüzden böyle şey herhalde bloğa sıçrama hareketini çok yapardım. Yani o özellikle kim nereden atış yaptıysa oraya doğru bir sıçrama refleksi vardı. Onu herhalde çok yapardım.
Evet, zaten ilk sıçrıyordunuz. Koç da öyle bulmuştu.
Evet, evet.
Potaya...
Şimdi de yine tekrar işte 40 yaşından sonra tekrar smaç yapma şeyi aslında gerçek.
Aa.
Evet, evet, yani başladım antrenmanlara bakalım.
Süper. Nasıl, yoğun mu antrenman programımız?
Gün aşırı yapıyorum. Ömer diye bir arkadaşım var. O çok yardımcı oldu ve gerçekten antrenman sistemi de çok değişmiş. İnanılmaz değişmiş. Denge üzerine kurulu çok fazla şey. O yüzden çok hızlı da yol alınabiliyor. Ya ilk başta mesela panyaya zor değiyordum. Şimdi voleybol topuyla yavaş yavaş başladım smaç denemelerine.
Süper. Siz smaç odaklı çalışıyorsunuz ama.
Ya şu anda yapmak istediğim şey o bir aynı zamanda o da çünkü bacakları ve vücudu da güçlendirir. Hem de çok sevdiğim bir aktivite. O yüzden oyun gibi geliyor daha çok. O maç yapacak çok fazla zaman ve çevremde olmadığı için onu yapmaya çalışıyorum.
Evet, zaten maçta da smaç denersiniz. Maçın
o
içinde.
Biraz zor olur artık ya çünkü ya o gerçekten sadece şey de değil, sadece zıplama da değil. Her şeyi bir arada istiyor. Yani inşallah olur da bence anca böyle şey boş potaya falan. Şey, pass break'te falan.
Bence basarsınız smaç da en yakın zamanda. Ya,
evet, umarım.
Gün aşırı çalışmaya yani kesin basarsınız. Artık.
Bakalım.
Daha önce basıyor evet. Muydunuz?
Evet, rahat basıyordum.
O zaman evet. O zaman basarsınız tekrardan. Şimdi bazı evet. Basketçiler dönüp bir daha smaç basmaya çalışıyorlar ya.
Evet. Ama yani bir 10-12 sene falan oldu. Onun üzerine bir 120 kiloya falan çıktım. Daha yeni indim. O yüzden 37 yaşındayım ve şey bir LeBron olamıyoruz.
Peki,
sınırlı yani.
Yo yani bence smaç vurabilirsiniz. Bir sıkıntı olmaz. LeBron da 40 yaş,
yok,
yaşında mı?
O şey yaşıt benimle. Aynı yaştayız. O da
öyle mi?
Evet.
Siz hiç maçlarına gittiniz mi? NBA maçlarına ya da herhangi bir maça?
Bir kere Chicago-Milwaukee maçına gittim. O benim için çok güzel bir olaydı. 2019'da. Ama bayağı mutlu da oldum. Çünkü orası yani böyle yüzlerce maç izlediğim sabahın köründe bir yer. Ve benim için çok güzel bir şey, özel bir yer olmasını beklerken seyirciler inanılmaz ruhsuz. Yani biraz üzülmüştüm ama sağ tabii ki de muhteşem bir şey ruhu var yani.
Evet.
United Center.
Evet, bir de heybetli de bir sağ. Yani kimler çok... kimler oynadı o sahada?
Evet. Yani kafayı sağa çevirdiğinizde işte Jordan, Pippen, Rodman'ın forması bayağı şey yine tüylerim diken diken oldu.
Evet. Ama şey yani Amerikalılar ya da o NBA maçında sık sık giden insanlar onu bir bara gitmek gibi filan düşünüyor evet. Sanırım. Çünkü bira içiyorlar da.
Biz çünkü yani o Efes Tofaş maçlarındaki inanılmaz deli seyirciye o kadar çok alıştık ki yani birbirimizle böyle balık gibi böyle yan yana zıplamaya, ciğerimiz kopana kadar bağırmaya. Bizim için basketbol oydu çünkü. Ama şu anda zaten artık endüstrileşmeden dolayı hiç öyle bir seyirci ve coşkunun kaldığını da sanmıyorum. Bilmiyorum, yanılıyor muyum? Sen daha iyi biliyorsundur.
Yo, estağfurullah. Evet, doğru söylüyorsunuz aslında. Ama Türkiye'deki maçlar daha iyi. En azından Türkiye'de bazı kemik, bazı üç büyüklerin mesela, Galatasaray'ın, Fenerbahçe'nin, Beşiktaş'ın kendi taraftarları geliyor. Beşiktaş mesela
tabii.
Bir maçında çarşı geliyor ama futbol marşı söylüyorlar. Ben bir kere denk geldim ona. Durup dururken futbol şarkısı söylediler. Ama basketçiler evet. Bakıyorlar. Ama bağır yine de bir ses var yani yine de. Birkaç kişiden de duyduğum kadarıyla bu 2000'li yıllarda falan oynanan basketbol Türkiye'de daha popülermiş. Herkes basketbol izliyormuş, seviyormuş.
Evet. Çünkü işte o Athena'nın Dev Adam şarkısını bestelediği zamanlarda bayağı popülerdi evet.
Hmm. Yani. Demek Athena'nın
da. Evet evet yani gerçekten o şarkı böyle %100 eminim milyonlarca kişiye basketbolu sevdirdi.
Ben bilmiyordum vallahi onu.
Evet, Dev
Bir
Adam
de
şarkısı.
sonra Ceza da yapmıştı. Bir 12 Dev Adam şarkısı. Siz mesela ona bir klip çekseniz nasıl bir klip çekerdiniz? Bütün oyuncular var, işte şarkıyı söyleyen şarkıcı da var.
Herhalde o kadar neşeli bir şey çekmek istemezdim diye düşünüyorum ya. Yani çok da başarılı olduğum bir konu değil açıkçası. Herhalde yani çekmemeyi de başarılı olamaz diye düşünüyorum.
Bence bilmiyorum valla. Siz bir anda çok böyle mütevazi davrandınız. Ben de bir anda susakaldım.
Estağfurullah. Yani çünkü insanlar bence iyi yapmadığını düşündükleri şeyleri yapmamalılar. Yani bence.
Evet. Doğru. Zaten yapmıyorlar. Ya da yapamıyorlar daha doğrusu.
Ben
Deneyim.
yaptım mesela kariyerimin ilk başında yapmayı istemediğim çok iş yaptım. Hem işi öğrenmek için hem de para kazanıp hayata başlamak için. O yüzden yapmak zorunda da kalabiliyoruz.
Peki siz şimdi çok fazla klip çektiniz. Çok fazla klip çekmek mi birini gerçekten iyi bir klip yönetmeni yapar, yoksa çok fazla klip üstüne düşünüp klip işi gelmese bile bir klipte bütün düşündüklerini çok ustaca dizmek mi iyi bir yönetmenlik oluşturur?
Bence bunun cevabı nasıl bir insan olduğumuza bağlı. Eğer insan ilişkileri kuvvetli, dışa dönük bir insansanız, ikinci dediğin bence daha mantıklı fikir olduğu zaman zaten insanları yönetebilirsiniz. Ama benim gibi içe dönük, insanlarla çok iletişimi olmayan bir geçmişten geliyorsanız, dünyanın en iyi işi yapmanız yönetmen olarak imkansız. O yüzden ben hayatımın belli bir senesini o dengeyi nasıl kurabileceğimi öğrenmek için olabildiğince iş çekerek geçirdim.
Şimdi öğrendiniz tabii artık.
Yo, hala öğreniyorum ama hala yani ben kelimesi çünkü sevdiğim yönetmenliği düşününce kendime henüz yönetmen diyemiyorum aslında. Fakat en azından ne istediğimi biliyorum ve oraya doğru hareket etmeye çalışıyorum.
Örnek aldığınız bir yönetmen var mı? Bir klip yönetmeni ya da normal film dizi yönetmeni de olabilir.
Çok yok, kesinlikle esinlendiğim filmler vardır muhtemelen. Resimler vardır. Yani vardır, kesinlikle vardır. Ama özellikle bir tamamıyla takip edip, obsesif bir şekilde bütün işlerini bilip çok hayranı olduğum bir yönetmen yok galiba.
Yani hepsinden bir şeyler almaya çalışıyorsunuz gibi.
Aslında bütün sanat üretimi de bence böyledir zaten. İlk mağaraya resim çizen adamın resmini gören diğer insan biraz daha iyisini yapıyor. Önemli olan o bence gördüğümüz şeyleri kendi dilimize adapte etmek, dinlediğimiz şarkıları, izlediğimiz filmleri, okuduğumuz kitap olabildiğince öyle yapmaya çalışıyorum.
Peki sizce iyi bir yönetmen, iyi bir yine klip, dizi, film yönetmeni böyle çok okumuş etmiş ya da çok deneyimli, bilgili biri midir? Çok iyi bir yönetmen. Yoksa bu işi çok deneyimlemiş ama anlatacak pek de bir şey olmayan, sadece böyle birkaç güzel görüntüyü çeken kişi mi iyi yönetmen?
Bunu gerçekten aslında cevap veremem. Çünkü çok sevdiğim filmleri düşünüyorum. Sevdiğim yönetmenleri düşünüyorum. Onların nasıl yaşayıp nasıl ilham aldıklarını bilmiyorum. O yüzden iyi bir yönetmeni karakteriyle değerlendirmek bence çok doğru olmaz. Çünkü bence bunun bir formülü yok. Belki iyi dediğimiz yönetmen yanındaki adamın fikrini çalan bir insan da olabilir. Ya da bunun üzerine senelerce kafa yormuş biri de olabilir. Bence.
Evet, doğru. Ben oradan bakmadım tabii.
Çünkü kendime şey sordum. Yani iyi bir yönetmen olmak için ne yapabilirimin şeyi çok herkesin formülü bence çok farklı bu konuda.
Muhtemelen evet. Fikir ayrılıkları her şeyde olduğu gibi bunda da mümkün. yönetmenlik dışında sanatsal olarak başka yönetmenlik ve müzik dışında resimle uğraşıyor musunuz ya da şiir bir şeyler yazmakla?
Resim eskiden çok uğraştığım bir şeydi. Son zamanlarda da tekrar bazı şeyler karalamaya başladı. Biraz böyle poster gibi ya da bir basit dizaynlar, öyle keyifli oluyor.
Bu yaptığınız resimlerde çektiğiniz klipler gibi değil mi?
Daha aslında şey, tam olarak beynimdeki istediğim şeyi çizebildiğim için onlar biraz daha herhalde rüyasal mı diyeyim? Daha böyle farklı oluyor biraz.
Peki şimdi bu biraz uçuk bir soru olabilir aslında.
Güzel. En sevdiğim.
Çünkü şimdi müzik yapıyorsunuz, yönetmenlik yapıyorsunuz, resim de yapıyorsunuz. Şimdi tabii
Ya
storyboardlar
bunları
var.
ama kesinlikle profesyonel olarak yapmıyorum böyle. Tamamıyla kendi keyfime yapıyorum.
Ha, evet. Ama sonuç olarak yapıyorsunuz yani gösterebilirsiniz şu anda. Evet, şimdi storyboardlar var. Resim olarak belki çizdiğiniz ya da dijitalde çizdirdiğiniz bazı storyboardlar var. Ya da Seven diye bir film var. Muhtemelen kesin biliyorsun Brad Pitt ve
Tabii.
Morgan Freeman. Şimdi oradaki birçok sahne aslında bir ressamın çizdiği portrelerden oluşuyor. Aynı bu şekilde böyle birkaç resim çizip o sahneleri, o filmde o sahneleri oynatmak ve aralara da kendi yaptığınız müzikleri koymak, kendi yazdığınız bir senaryoda böyle bir şey ister miydiniz?
Zaten film projelerinde biraz tasarım aşamasını öyle yapmaya çalışıyorum. Bir çizgiyle destekliyorum ve çok da faydalı oluyor. Çünkü anlatamadığınız her şeyi resimle ya da referans kareyle çizerek yapabiliyorsunuz. O yüzden bence o iyi bir avantaj. Ama storyboard bence çok şey, biraz teknik bir şey. O yüzden çok da başarılı değilim o konuda.
Yani ben gördüğüm kadarıyla gayet başarılı şeyler yapıyorsunuz ama storyboard var mı yok mu onu bilemem.
Zaten
Storyboard
işim değil.
hiç böyle öyle bir çılgınlık yapmak aklınıza geldi mi böyle hiç planlamadan o anda duyup şarkıyı bir şey yapmak, bir klip
Yaptık.
çıkartmak?
Yaptık. Hatta daha da abartılı bir şekilde yaptık. Kadebostan diye bir İsviçreli grup var. Bir iş yaptıktan sonra ikinci işte artık iyice arkadaş olduk ve şöyle bir gece oturup muhabbet ederken manyakça bir fikir geldi aklımıza. Bir tane projesi vardı. Projede Romanya'dan, İtalya'dan, Fransa'dan ve bir ülke daha var. Unuttum. Neyse. Şarkıcılar var. Biz bunun klibini İstanbul'da çekelim. İstanbul'a gelelim. Şu şu şu tarihler arasında biz bu klibi çekiyoruz diyelim. Bütün sanatçıları ülkelerinden çağıralım. Her sanatçı geldiğinde o anda buluştuğumuzda elimizde kamerayla ne çekeceğimize karar verelim diye bir proje yaptık zaten. Ve bütün sanatçıların da hepsi geldi İstanbul'da otelde işte ne çekeceğiz diye sorduklarında İşte izleyeceğiz falan diye zaten arkadaşları olduğu için kolay ikna etti. Geldik ve sette onlara söylediğimizde çok şanslıydık ve hepsi çok iyi karşıladılar. O anda uydurduk ve çektik.
Evet, o hangi şarkı bu arada?
Kadebosten'in Drama Act One diye bir projesi. Benim Instagram'da var şeyi, fragmanı. Her şeyi o anda uydurduk ve bence inanılmaz keyifliydi. Bir daha yapacağız. Tekrar aynısını.
Müthişmiş ya, o anda uydurmak.
Evet.
Ya o kadar
Yani çok
deneyim tabii.
hatalar yaptık. Yani çok çok çok güzel olmadı tabii ki iş bizce ama hatalar yaptık. İşi de çok seviyoruz. İkinci yaptığımızda da neleri dikkat ederiz? Ona göre bir daha yapacağız.
Çok çok güzel bir anı aslında. Müthiş bir şey.
Evet, kesinlikle. Bu bizim ölmeden önce hatırlayacağımız şeylerin arasında yer alacak bir şey yani.
Evet. Bir de şey biraz.
Çünkü
Pardon.
ve böyle olunca da işte bütçe de çok harcanmayınca şey oldu. Yani proje de çok uyguna gelmiş oldu. Sadece yağmurdan dolayı böyle 3 kişi falan hastanelik olduk. Bir arkadaşımın dişini kırdı. O kadar.
O. O yağmurdan mı dişini kırdı?
Yani bir şeyler oldu. Onu, ama ne olduğunu hatırlamıyorum. Zaten setlerde sürekli bir şeyler olduğu için aksiyon alışıştık.
Öyle mi? Her sette bir aksiyon oluyor mu?
Yani her sette olmasa bile %30'unda ciddi aksiyonlar oluyor.
Şimdi ben tabii buraya gelmeden önce sizin katıldığınız bir Instagram canlı yayını vardı. Onun şeyini izledim, IGTV olarak yayınlanmış halini izledim. Ondan şimdi çok rol yapamayacağım burada. Orada şey diyordunuz, kafama çivi girdi. Öyle gittim
evet.
Şimdi bu nasıl oldu? Ben bunu çok merak ettim.
Ya Endonezya'da bir klip çekimindeydik ve Endonezya'da da genelde insanlar kısa boylu yani. Ben orada dev gibi kalıyorum ve bütün her şey de kısa boylu insanlara göre dizayn edilmiş. O yüzden çatılar şöyle bayağı. Ve çatının tam benim kafamın açısında bir tane çivi varmış. Ben de kamerayla çekerken, geri giderken bir soğukluk hissettim. Ve çocuklar çığlık atmaya başladı. İşte ben kafamı döndüm çocukların üzerine böyle bayağı şey Tarantino filmi gibi ama böyle çocuk versiyonu. Çocuklar hem gülüyor bana hem kaçıyorlar, etrafında dönüyorlar falan. Öyle bir kaos oldu. İşte eşim yanımdaydı. Böyle şey kafama çivi girmiş bayağı içine. Motosiklet de böyle arkada gittik tır bir tane köyde öyle.
Hiçbir şey bayağı olmamış gibi.
Yani evet o anda o adrenalin ve macera yaşamanın verdiği etkiyle gerçekten keyif bile aldığımı fark ettim yani. Bayağı ölmeyeceğim de sonra dedim.
Ha tabii. Ama şey güzelmiş. Ya bir soğukluk hissediyorum ama deyip çivi çıkması oradan.
Kan sıçramaya başlamış etrafı o sırada.
Aha. Evet. Çok enteresanmış bu. Başka var mı böyle? Ben bir bunu hatırlıyorum o şeyden.
Bayağı yani o böyle birkaç saatlik bence programın konusu olur.
Aa, o zaman yönetmen olmak isteyenler kafalarına ve etrafa dikkat etmeler deyip.
Yani şunu yapabilirsiniz işte yönetmen olduktan sonra. Gerçekten iyi bir projeniz varsa Kenya'ya da fikir satabilirsiniz. Ve Kenya'ya da gitmiş olursunuz. Üzerine bunun üzerine bir de para verirler size. Ben böyle düşünmüştüm ilk başta. Güzel de oldu bence.
Evet, biliyorsunuz Recep İvedik 6 Kenya'da çekilmişti. Bu biraz şey oldu. İkisi tuttu gibi oldu da bir an.
Evet. Güzel. Peki, bir yer, inanılmaz bir yer.
Kenya evet, Kenya gerçekten müthiş bir yer. Ama sanki bu Mısır tarafları falan daha ilgi çekici gibi, oradaki yapılar.
Hepsi, dünyadaki her yer bence inanılmaz. Yani Türkiye'de de o kadar çok yer var ki. Dünyada bence milyonlarca ilgi çekici yer var. Artık oradaki ülkenin durumu, prodüksiyon şartlarına göre olabildiğince ben de keşfetmeye çalışıyorum.
Hı hı. Siz mesela bu tercih elbette sizde de bir maddiyat çerçevesinde. Siz şimdi İstanbul'a gidiyorsunuz devamlı ama Berlin'de yaşıyorsunuz. Şu an Berlin'desiniz hatta. Karar sizde olsa siz klibi İstanbul'da mı çekerdiniz? Sanatçı ve ekip siz nereye isterseniz oraya anında gelecek. Zaten öyledir muhtemelen. Siz İstanbul'da mı çekerdiniz, Berlin'de mi çekerdiniz yoksa apayrı Kenya'da mı çekerdiniz? Nerede çekerdiniz?
Kayseri'de çekerdim. Ya şaka bir yana. Gerçekten ben Kayseri tarafında işte şu Kadebosya'nın ilk çektiğimiz yerini, ilk şeyini çekmiştim. O kadar güzel dinlemiş İç Anadolu'da yerler var ki. Tabii biraz çekim izinleri, prosedürler uzun ve zorlu maalesef. Ama şu ana kadar bütün izinleri aldık yaptığımız yerlerde.
Zaten izin vermeyen de olmaz bu saatten sonra.
Evet, özellikle de bu konu için çalıştığımızı bildikleri için destek aldığımız oldu izinler konusunda. Her zaman o konuda kolaylık sağlandı.
Zaten ben geliyorum deseniz gelme demezler. O yüzden çok bir ters
tepki. Estağfurullah. Projenin içeriğini anlatıyoruz. Neler çekmek istediğimizi gösteriyoruz. Ve oralarda Nemrut'ta mesela bir çekim yapmıştık. Bütün Nemrut'ta böyle hiç turist olmadan rahat bir şekilde çekim yapabilmek büyülü bir şeydi gerçekten.
Peki şimdi yine basketbolla alakalı bir soru sormak istiyorum. O konular arası geçişi şimdi pek beceremeyeceğim çünkü buradan direkt ya böyle başka bir yola geçiyorduk. Şimdi direkt evet. U dönüşü yapıp şimdi idol olarak gördüğünüz, aslında bunu diğer yönetmen sorusundan sonra soracaktım ama diğer soru daha cazip geldi. İdol olarak gördüğünüz bir basketbol oyuncusu var mı?
Ya normalde bu şeyi mesela müzik konusu olsun, sanat olsun hep böyle çocukluktan beri az dinlenen şeyleri işte dinlemek böyle inadına böyle daha böyle hep daha az dinlenen şeyleri yapmaya çalışırım ama basketbolda onu diyemeyeceğim maalesef. O yüzden hep yanında da olur yani. Tabii ki de.
Aa, Jordan. Aa.
Yes. Yani direkt bence şey idolüm sonuna kadar Jordan.
Süper. Mesela onun evinde bir klip çekildi benim hatırladığım kadarıyla. Jordan'ın evinde yanlış hatırlamıyorsam.
Bilmiyorum ama bakarım merak ettim.
Şimdi bu bir şeydi. Rap şarkısıydı sanırım. Zaten 5 tane rap klibi falan izlemişimdir. O yüzden skala dar. Ondan söyleyebilirim. Şey, Travis Scott'tı. Travis Scott'ın bir klibiydi. Orada bayağı Jordan'ın evine girmişti. Mesela siz böyle bir şey yapmak ister miydiniz? İster miydiniz Jordan'ı oynatmak? Arkada Jordan smash basıyor. İşte önde Sezen Aksu söylüyor atıyorum.
Sezen Aksu ile Jordan. Yok, Sezen Aksu Jordan olmasın da tabii ki de ya. Yani ama heyecanlanırdım. Muhtemelen beceremezdim. Beceremezdim. Ben onu almayayım. Yani heyecanlanırdım yani. Çünkü hani dünyanın aynı zamanda en büyük egosu adam yani. Ona nasıl işte şunu şöyle yap, kafanı şöyle kaldır demek böyle. Çok da sallamazdı bence.
O arkada takılırdı muhtemelen siz evet. Çekerken.
Geçen işte Space Jam'i izledim. Orada da öyle yani bayağı rahat takıl. Space Jam'de de bayağı.
Ha evet. Şimdi onun ikisi geliyor biliyorsunuz. LeBron'la evet, çekiyorlar.
LeBron James'i.
O ne kadar yaratıcılar. Öyle çıktı mı?
Çıktı galiba diye biliyorum.
Ha, ben bilmiyorum.
Fragmanını gördüm. Fragmanını gördüm sadece.
Beğendiniz mi peki fragmanını?
Hayır.
Gayet net ve hızlı bir cevap oldu.
Evet.
Ama yapılmış bir şey diye mi yoksa çok absürt bir şey diye mi?
Gerek yoktu bence. Yani efsane filmlerin üzerine bir daha efsane film yapmaya çalışmak. Yani ben LeBron olsam yapmazdım.
Ben, yani, evet.
Evet. Yeni bir film yapsınlar. Niye Jordan devamı olayım ki?
Doğru.
Ama yani bence çok milyon dolar da almıştır.
Yani muhtemelen onda değildir LeBron artık diye düşünüyorum.
Bence de değildir.
Yani umarım değildir.
Tabii ki de değildir.
Peki böyle şimdi her basketbol oynayan da sizde de olmuştur. Bir hareketi görüp mesela Jordan'ın yaptığı bir hareketi görüp onu deneme evresi vardır. Antrenmanda, hı, maçta. Siz bunları yapıyor muydunuz sık sık Jordan'ı izleyip çok, işte şunu yapayım?
Çok fazla. Çok fazla yani. Ve hatta bir harekete obsesiflik sadece ben de değil. Ben sokakta da çok oynuyordum. Sokakta özellikle şey o taklitleri yapmaya çalışırdık.
Bu
Iverson crossover'ını en fazla böyle Iverson crossover'ını kasardık bayağı.
Oh,
Jordan şu yerde onu hatırlar mısın? Yandan giderken böyle topu şöyle yapıp şöyle ha, şey basıyordu. Onu böyle çok denemeye çalışıyordum.
Onu kısa ama potaya değil mi? Normal potaya mı?
Yo, aslında normal smaç yapabilen biri. O smaçı biraz zorlasa yapabiliriz. Çok zor bir smaç değil bence.
Biraz evet, da terse geliyor ya ondan bir zor gibi gözüktü bir an.
Yani Jordan çok yukarı zıplamaya gerek yok o smaç için.
Denemedim vallahi. Ama şey denerim onu. Şimdi aklıma kazındı o da. Başka Jordan dışında ve Allen Iverson dışında o diğer hani dediniz ya ben hep daha az dinlenmiş, daha az izlenen filmleri ya da daha az yapılan, daha az kişinin gördüğü resimlere bakmaya çalışırım dediniz. Böyle daha az kişinin bildiği oyuncuların yaptığı hareketleri de dener miydiniz onlara bakıp?
Ya aslında ben en yoğun basketbol oynadığım dönemde basketbolu böyle çok cayır cayır takip etme şansı da yoktu. Bir maç oynanıyordu ve onu tekrar izleme şansı da çok yoktu. O yüzden belli başlı ana oyuncuları daha çok örnek alıyorduk.
Bunlar Magic Johnson gibi o şey oyuncular.
Magic Johnson'a yetişemedim. O zaman ben bebektim. Ama şey en fazla Jordan ve Iverson vardı.
Ha, Magic Johnson o kadar eski mi ya? Ben bilmiyorum ki zaman kavramını.
Şeyde işte şöyle düşün. 84'lü bir insan Magic Johnson'ın basketbol zamanını izlememiştir.
Evet. 84'le sonrası.
Jordan'a başladı. Evet.
Peki şimdi ama yine pardon. Evet.
Yok yok önemli değil önemli değil.
Yok bir şey söylüyordunuz.
Yok ama böyle işte mesela 79 ve 80'li jenerasyon Magic Johnson'ı izlemiş olabilir.
Evet. Sonra izlediniz peki Jordan'ı filan tekrardan YouTube'dan ya da Netflix'te belgesel yaptılar oradan.
Tabii canım. Ya şey zaten o boş yapılan işlerin başında YouTube'da basketbol videoları izlemek var bende.
Süper.
Yeni, eski, karışık.
Yenilerden takip ettiğiniz var mı EuroLeague'de, Türkiye'de, NBA'de?
NBA'yi biraz takip ediyorum. Ya hatta böyle bir senedir de şey 2K Mobile ile biraz daldım. Biraz değil, bayağı daldım. O yüzden ilk başta yenileri oradan takip etmeye başladım. Sonra playofflardan artık takip etmeye başladım.
Şimdi izliyorsunuz playoff maçlarını.
Evet, son maçları takip ediyorum.
O süper. Vallahi nasıl geçiyor diye sormayayım çünkü öyle bir konuşma yapacak şeyde değilim. Ben hiç izlemediğim için o playoff maçlarını. Siz anlatırsınız ben de evet derim muhtemelen o yüzden.
Evet.
Evet, onu geçip o zaman çok da vaktinizi çalmadan şunu sormak isterim son olarak da. Basketbolla hiç uğraşmasaydınız hangi sporu yapardınız ya da basketbolla uğraşmanız size yönetmenliğe evrilmenize olanak sağladıysa yönetmen de olmasaydınız ne yapardınız?
Ya basketbol bende organik olarak o kadar çok birleşmiş bir şey ki başka bir sporu hiç ilerletmek aklıma gelmedi. O yüzden takip ettiğim başka spor da çok fazla yok.
Basketbol tek.
Bence tek. Evet, kesinlikle tek.
Peki bu oynamadığınız 12 yıl boyunca maçları tekrar tekrar izlediniz mi? Yoksa
Basketbolu bıraktığımda bayağı duygusal olmuştu. Yani çok üzgündüm. Çünkü o oyuncu olarak hayallerimi yapamayacağımı fark ettiğim için. O yüzden basketbola küstüm bir uzun süre. Yani şey kendi açımdan. O yüzden bayağı uzak kaldım.
sonra tekrardan
Evet.
aranızı yaptı bir şey basketbolla.
Çalışmaya başlayınca her şey olduğu gibi özgüvenle beraber biraz tekrar basketbol hayatıma geri geldi.
Süper. Peki memnun musunuz bundan? Yani o keşke 12 yıl boyunca bırakmasaydım diyor musunuz şu an?
Kesinlikle diyorum. Çünkü o zaman o 12 senelik işkence dönemini geçirmedim. O yüzden izleyen böyle genç arkadaşlar varsa ve gerçekten basketbol oynamayı seviyorlarsa bunu iş hayatında da devam ettirsinler. Çünkü iş hayatının da inanılmaz iyi etkilediğini düşünüyorum. Sadece spor açısından değil. Çünkü basketbol sadece bedensel bir spor değil. O kadar insanın birbirine yakın teması ve sonra tekrar arkadaş kalmayı becerebilmek aslında. O yüzden devam edelim.
Evet. Peki bu sokakta başka Avrupa'da Berlin'de mesela sokakta çıkıp oynuyor muydu? Oynadınız mı ya da Amerika'da, Türkiye'de başka bir yerde?
Tabii canım. Yani çok ya eskiden zaten oynuyordum. Şimdi de Berlin'de tekrar çıkmaya başladım. Burada da bayağı iyi oyuncular, iyi sahalar var. Yani şey bayağı popüler burada sokak basketbolu.
Peki son olarak da tam bitiriş böyle şeyine uygun o şeyi de düşürecek bir soru sormak istiyorum. Yönetmen olmak isteyenlere neler önerirsiniz? Yani ne yapmalılar? Nasıl yönetmen olabilirler?
Aslında bu soruyu biraz şey cevaplayayım. Sadece yönetmen özelinde değil de bizim prodüksiyon sektöründe çalışmak isteyen genç arkadaşlar öncelikle hiçbir şekilde korkmasınlar. Çünkü işte yok sektörde iş yok, bilmem ne, hiyerarşi var. Gerçekten iyi fikirleri olan ve ne istediğini, bu şey çok önemli. Ben bu sektörde gerçekten ne yapmak istiyorum? Çünkü prodüksiyonda yaklaşık 50 tane farklı meslek var. O mesleği gerçekten kendilerine belirledikten sonra yani gözü kapalı bir şekilde o meslekte en iyi olmaya odaklanmak başka hiçbir şey değil. Ve bunu yapabilen bence herkes işinde başarılı olabilir diye düşünüyorum. Korkmamak. Basketbol da bunu veriyor işte zaten
Evet.
bence.
Çok güzel bir bağdaştırma oldu aslında.
Çünkü karşında dev bir adam var ve adamı koştura koştura gidip üzerinden zıplayıp bir şey yapacaksın. Bence bu korkunç bir şey.
Ya
Bunun için cesur olman lazım.
da LeBron üstüne geliyor tank gibi. O da mesela.
Mesela yani. Ondan sağ çıkan dünyada her şeyi yapar yani.
Evet, o maçtan sonra yürüyebiliyorsa sıkıntı yoktur.
Evet.
Fiziki olarak da yani. Çok teşekkür ederim katıldığınız için.
Ben çok teşekkür ederim.
Çok keyifli oldu benim açımdan. Tekrardan çok
Benim
teşekkürler.
açımdan da öyle. Umarım izleyen arkadaşlar da böyle biraz iyi vakit geçirmişlerdir.
Umarım.
Evet.
Tekrardan teşekkürler. Görüşürüz başka bölümlerde.
Ben teşekkür ederim. Görüşürüz. Bay bay.
Bay bay. Basket Talk Stojan'ın bu bölümünde başarılı yönetmen Hasan Kuyucu konuğumuzdu. Daha fazlası için baskettalks.com ve diğer tüm podcast kanallarımızı ziyaret edebilir, bağış desteği için Patreon ve Kresus araçlarında kullanabilirsiniz. Ben Mirdemir Demirer. Bir sonraki Basket Talks Loja, Basket Talks Extra, Basket Talks ya da Basket Talks Akademi bölümünde daha görüşmek üzere. Hoşça kalın.